Ayrım 5, sayfa 46. Bunun bir tuzak olmadığına inanamıyordum. Bu bir emirdir, dedi. Neredeyse gülümseyecekti ama bana hiç komik gelmemişti. Ciddiyim, haydi. Çocuklara da bir şeyler yedirebilir miyiz? Uzun zamandır ağızlarına et koymadılar. Adam önce anlamıyormuş gibi kaşlarını çattı. Ondan nefret ediyordum. Sesimin tonundan, bir Almandan bir lokma yiyecek dilenmekten nefret ediyordum. Ah Eduard, diye düşündüm sessizce. Keşke beni duysan şimdi. Sonra kısaca, çocuklara da yedirin, siz de yiyin, dedi. Ardından dönüp odadan çıktı. Sessizce otururken söyledikleri kulaklarımda çınlıyordu. Onun arkasından Ellen eteğini toplayıp basamakları ikişer ikişer tırmanarak üst kata çıktı. Aylardır bu kadar çevik hareket ettiğini görmemiştim. Birkaç saniye sonra üzerinde pijamasıyla Jean ve önünde Aurelien ile Mimi ile birlikte tekrar göründü. Bu doğru mu, dedi Aurelien. Ağzı açık bir halde tavuğa bakıyordu. Başımı sallamaktan başka bir şey yapamadım. Tavuğa adeta saldırdık. Ablamla benim bir hanımefendiye yaraşır şekilde Parisliler gibi nazikçe yediğimizi, lokmalarımız arasında ağzımızı silip sohbet ettiğimizi söyleyebilmeyi isterdim ama aç kurtlar gibiydik. Eti parçalayıp birinci avuçluyor, ağzımızı çapırdatarak yiyor, masaya düşen kırıntılara vahşice saldırıyorduk. Bunun komutanın bir oyunu olup olmadığı da artık umurumda değildi. Hayatımda bu tavuk kadar lezzetli bir şey yememiştim. Sarımsak ve domates uzun zamandır unuttuğum bir keyifle ağzımı doldururken kokusunu sonsuza dek içime çekebilirdim. Yemek yerken her biri kendi özel zevk dünyamızı yansıtan sesleri hiç çekinmeden çıkartıyorduk. Bebek Jean kahkahalar atarken yüzünü meyve suyuna batırmıştı. Mimi tavuk derisini çiğneyip parmaklarındaki yağların tadını çıkartarak emiyordu. Ellen ve ben de konuşmadan yiyor, küçüklerin yeterince yediğinden emin olmak istiyorduk. Geride bir şey kalmadığında, bütün kemiklerin etleri kemirilip, tepsiler pirinç tanelerinden arındığında oturup birbirimize baktık. Bardaki Almanların şarap içtikçe seslerinin de yükseldiğini ve arada bir kahkaha attıklarını duyuyorduk. Ellerimle ağzımı sildim. Ellerimi yıkarken kimseye söylememeliyiz, dedim. Kendimi ansızın ayılan bir sarhoş gibi hissediyordum. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Almanların yemeğini yediğimiz duyulursa vatan hainisi damgası yeriz. Mimi ve Aurelien'e bakıp söylediklerimizin ciddiyetini onlara açıklamaya çalıştım. Aurelien başını salladı. Mimi de. Böyle anlarda sonsuza dek Almanca konuşmayı bile kabul ederlerdi sanırım. Ellen bir bez alıp iki küçüğün yüzündeki yemek artıklarını silmeye koyuldu. Aurelien, sen onları yatır, dedi. Biz temizlik yapacağız. Korkularım Aurelien'i etkilememişti. Gülümsüyordu. İnce, ergenlere özgü omuzları aylardır ilk defa doğrulmuştu ve Jean'ı kucakladığında elinde olsa ıslık bile çalacağına yemin edebilirdim. Kimseye söylemeyeceksin, diye onu uyardım. Her şeyi bildiğini sanan ergenlerin ses tonuyla, biliyorum, dedi. Omzuna yaslanan küçük Jean'ın göz kapakları çoktan ağırlaşmış, aylardır ilk defa tıka basa yemekten yorulmuştu. Merdivenleri çıkıp gözden kayboldular. Üst kattan gelen kahkahaları yüreğimi parçalamıştı. Almanlar gittiğinde saat 11'i geçiyordu. Neredeyse bir yıldır sokağa çıkma yasağı vardı. Karanlık çöktüğünde mumumuz ya da gaz lambamız yoksa Ellen'le birlikte erkenden yatıyorduk. İşgalden beri bar saat 6'da kapanıyordu ve aylardır bu saate kadar ayakta kalmamıştık. Çok yorgunduk. Midelerimiz aylar süren açlığın ardından güzel yemeklerle karşılaşmanın şaşkınlığıyla gurulduyordu. Tavaları yıkayan ablamın dengesini kaybettiğini gördüm. Bense o kadar yorulmamıştım. Tavuğun hayali aklımdan çıkmıyordu. Uzun zaman önce ölen sinirler yeniden can bulmuş gibiydi. Hala tat alıp koklayabiliyordum. Her şey küçük, ışıl ışıl bir hazine gibi zihnime kazınmıştı. Bulaşıklar bitmeden Ellen'i üst kata yolladım. Saçını yüzümden geriye itti. Ablam çok güzel bir kadındı. Savaşın onu nasıl yıprattığını gördüğümde kendi yüzümü düşündüm ve beni görünce kocamın aklından ne geçeceğini merak etmeye başladım. Ellen, seni onlarla tek başına bırakmak istemiyorum, dedi. Başımı iki yana salladım. Korkmuyordum, ortam sakindi. Karınları güzelce doyan adamlar kolay kolay öfkelenmezdi. İçiyorlardı ama o şişelerden her birine ancak üçer kadeh çıkardı. Yani yanlış bir davranışa teşvik etmeye yetmezdi. Tanrı biliyor ki babam bize pek değer vermezdi ama ne zaman korkmamız gerektiğini bize öğretmişti. Bir yabancıya bakıp gerilen çenesinden ve gözlerinin hafifçe kısılmasından gerginliğinin ne zaman vahşete dönüşeceğini söyleyebilirdim. Ayrıca komutanın böylesi bir taşkınlığa izin vereceğini sanmıyordum. Mutfakta kalıp temizliğe devam ettim. Ta ki sandalyelerin gıcırtısından gitmeye hazırlandıklarını anlayana kadar. Sesleri duyunca bara geçtim. Komutan, "Artık kapatabilirsin," dedi. Memnuniyetimi göstermemeye çalıştım. Adamlarım bu güzel yemekler için teşekkürlerini sunuyorlar. Onlara baktım ve hafifçe başımı salladım. Almanların iltifatından memnun olmuş gibi görünmek istemiyordum. Benden yanıt bekliyormuş gibi bir hali yoktu. Şapkasını takarken ben de cebimden çıkardığım listeyi ona uzattım. Elimden aldığı listeye göz atıp hafif kızgın bir ifadeyle bana geri verdi. "Bunlarla ben ilgilenmiyorum. Yarınki yiyecekleri getiren adama verirsin." "Desul, affedersiniz," dedim ama ne yaptığımı çok iyi biliyordum. Pesatyan'ım bir anlık da olsa onu destek güçlerinin seviyesine indirmek istemişti. Askerlerin kimi centilmenlikten arta kalan bir tavırla sandalyelerini yere koyup, kimi evlerindeymiş gibi rahat olmayı kendilerine hak gören bir umursamazlıkla paltolarıyla şapkalarını alırken ayakta bekledim. İşte bu kadar diye düşündüm. Savaş bitene kadar Almanlara bu şekilde yemek pişirecektik. Kötü yemek pişirsek başımız daha mı az derde girer acaba diye düşündüm. Ama annem bize kötü yemek pişirmenin de bir tür günah olduğunu öğretmişti. Ve ne kadar ahlaksızca ve haince davranmış olursak olalım, kızarmış tavuk yediğimiz o geceyi hiçbirimiz unutmayacaktık. Devamının geleceğini düşünmek de başımı döndürüyordu. Komutanın resme baktığını da o anda fark ettim. Ablamın sözlerini anımsayınca içimi bir korku sardı. Resim huzur bozucu görünüyordu. Renkleri küçük barın loş ışığında çok parlıyordu. Resimdeki kız kendine çok güveniyordu. Onlarla dalga geçiyor gibiydi. Komutan resme bakmaya devam etti. Arkasındaki adamları yüksek ve gürültülü sesleriyle birer birer boş meydana çıkıyordu. Kapı her defasında kapanırken ses çıkardığında biraz daha ürperiyordum. "Sana çok benziyor." Bunu fark etmesine şaşırmıştım. Ona hak vermek istemiyordum. O kız da beni görebildiği için ona hafif bir yakınlık duymuştum. Yutkundum. Ellerimi kavuşturduğum noktalar bembeyaz kesilmişti. "Evet, şey uzun zaman önceydi. Az da olsa Matisse'in tablolarını andırıyor." Bu yorumuna o kadar şaşırmıştım ki düşünmeden konuşmaya başladım. "Edouard Paris'teki Akademi Matisse'de ondan ders aldı. Orayı duymuştum. Hans Purman adında bir ressamla tanıştın mı?" Artık rahatlamalıydım. Bakışlarının bana kaydığını gördüm. "Onun çalışmalarına hayranım." Hans Purman, Akademi Matisse, bu sözleri bir Alman komutandan duymak başımı döndürmüştü. O anda gitmesini istedim. O isimleri dile getirmesini istemiyordum. O anılar bana aitti. Bunlar yaşadıklarımdan bunaldığım günlerde biraz olsun rahatlamak için anımsadığım küçük ödüllerimdi. En mutlu günlerimin bir Alman'ın sıradan yorumlarıyla kirlenmesini istemiyordum. "Sayın komutan, izin verirseniz temizlik yapmalıyım." Tabakları üst üste koyup bardakları toplamaya başladım. Ama o yerinden kımıldamadı. Gözlerinin sanki beni izliyormuş gibi resme takılı kaldığının farkındaydım. "Sanat üzerine konuşmayalı çok uzun zaman oldu," dedi. Resimle konuşuyordu sanki. Sonunda ellerini arkasına götürüp bana döndü. "Yarın görüşürüz." Yanımdan geçerken ona bakamadım. Sadece dolu ellerimle "Komutan," deyip selamladım. "İyi geceler madam." Sonunda üst kata çıktığımda Eleni, üzerinde yemek pişirirken giydiği kıyafetle örtünün üstünde yüzüstü uyurken buldum. Korsesini gevşetip ayakkabılarını çıkardım ve üstünü örttüm. Sonra yatağa girdim. Düşünceler şafak vaktine kadar zihnimde dönüp durdu. Paris, 1912. Matmazel, eldiven vitrininden kafamı kaldırıp cam bölmeyi kapatırken çıkan ses La Femme Marche'nin alışveriş alanındaki gürültünün içinde kayboldu. "Matmazel, buradayım. Bana yardım edebilir misiniz?" Bağırmasa da onu fark edebilirdim. Mağazaya gelen centilmenlerin birçoğu gibi kulaklarını örten dalgalı saçlarıyla uzun boylu, iri yarı bir adamdı. Babamın paysan, köylü diye adlandırdığı tipler gibi tıknaz ve genişti. Roma İmparatoru ile Rus ayısı karışımı bir şeydi. Yanına gittiğimde flörleri işaret etti ama gözlerini benden ayırmadı. Hatta o kadar uzun süre baktı ki müdür Madame Bourdin'in görmesinden endişelenerek arkama dönüp baktım. ''Bana bir flör seçmenizi istiyorum.'' dedi. ''Nasıl bir flör istiyorsunuz Monsieur?'' ''Kadın flörü.'' ''Hanımefendinin ten rengini öğrenebilir miyim? Ya da tercih ettiği bir kumaş var mı?'' Adam hala bakıyordu. Madame Bourdin ise bir kadına tavus kuşu tüyünden bir şapka satmaya çalışıyordu. Kafasını kaldırıp yüz kremleri bölümüne baksa kulaklarıma kadar kıpkırmızı olduğumu görürdü. ''Size hangisi yakışırsa?'' dedi. ''Ten renginiz aynı.'' Tenime ateş basarken ipek flörlerin arasından en beğendiğimi çıkardım. Kaliteli, tüy gibi hafif, açık mavi bir kumaştı bu. Bu renk hemen herkese yakışır dedim. Evet, evet, kaldırın dedi. Boynunuza şuraya. Köprücük kemiğimi işaret etti. Madame Bourdin'e baktım. Karşınızdaki kişiye göstereceğiniz yakınlığın düzeyiyle ilgili mağazanın belli kuralları vardı. Ve flörü boynuma tutmanın kural ihlali sayılıp sayılmadığını bilmiyordum. Ama adam bekliyordu. Biraz tereddüt ettikten sonra flörü yanağıma tuttum. O kadar uzun süre bana baktı ki sanki giriş katı tamamen yok olmuştu. ''İşte bu, çok güzel, kesinlikle!'' diye haykırdı ve cüzdanına uzandı. ''Sayenizde çok kolay bir alışveriş oldu.'' Adam sırıtırken ben de ona gülümsediğimi fark ettim. Belki de artık gözünü dikip bakmadığı için rahatlamıştım. Ah, aslında ben bir şey yapmadım. Flörü ambalaj kağıdına sarıyordum. Müdürün yaklaştığını görünce başımı eğdim. Adam gür bir sesle, ''Asistanınız inanılmaz bir şey başardı madam.'' dedi. Yan gözle baktığımda müdürün, adamın paspal görünümüyle genelde zenginliğin işareti olan konuşma tarzını bağdaştıramadığını fark ettim. ''Onu terfi ettirmelisiniz. Çok başarılı.'' Müdür yumuşak bir sesle, ''Asistanlarımızı, müşterilerimizi memnun etmeleri yönünde eğitmeye çalışıyoruz Monsieur.'' dedi. ''Ama ürünlerimizin kalitesi de sizi memnun ediyordur umarım. Borcunuz 2 frank 40 sent.'' Adama hediye paketini verdikten sonra Paris'in en büyük alışveriş mağazasının en kalabalık katında yürümesini izledim. Parfüm şişelerini koklayıp parlak renkli şapkaları inceliyor, çalışanlara ya da oradan gelip geçenlere yorumlar yapıyordu. Ona bakarken yaşadığı her anın tadını çıkartan biriyle evlenmek nasıl olurdu acaba diye düşündüm. Ama sonra mağazada çalışan kızlara yüzlerini kızartıncaya kadar baktığını da anımsattım kendime. Büyük cam kapılara vardığında dönüp doğruca bana bakmıştı. Ardından 3 saniye boyunca şapkasını havada tutup beni selamlamış, Paris sabahına doğru gözden kaybolmuştu. Paris'e annemin ölümünden bir yıl, ablamın da komşu köydeki muhasebeci Jean-Michel Monpe ile evlenmesinden bir ay sonra 1910 yazında gelmiştim. Paris'in en büyük alışveriş merkezi olan Le Femme Marche'da bir iş bulmuştum ve depo görevlisinden tezgahtarlığa yükselirken alışveriş merkezinin kendi bünyesindeki lojmanına yerleşmiştim. Başlarda hissettiğim yalnızlık duygusundan kurtulup köylü olduğumu belgeleyen takunyalarım yerine güzel ayakkabılar giyebilecek kadar para kazandığımda Paris'te mutlu olmaya başladım. İşimden memnundum. Sabah saat 8.45'te kapılar açıldığında güzel şapkaları, incecik belleri, yüzlerini çevreleyen tüy ve kürkleriyle güzel Parisli kadınların içeri doluşmasını izlemeyi seviyordum. Çocukluğum boyunca etkisini üzerimde hissettiğim babamın öfkesinden uzak olmak hoşuma gitmişti. Paris'in 9. bölgesindeki sarhoşlarla serseriler beni korkutmuyordu. Alışveriş merkezini de seviyordum. Bütün güzelliklerin burada olması harikaydı. Kokular ve görüntüler mest ediciydi. Dünyanın dört bir yanından yeni ve güzel ürünler geliyordu. İtalyan ayakkabıları, İngiliz tüvitleri, İskoç kaşmiri, Çin ipeği, Amerika ve Londra modasından kıyafetler. Alt kattaki yiyecek bölümünde İsviçre çikolatası, tütsülenmiş balık, dayanıklı ve kreme kıvamında peynirler vardı. La Femme Marche'ın koşturmaca halindeki koridorlarında bir gün geçirmek, çok daha geniş ve egzotik bir dünyaya bakış atma ayrıcalığını size sunuyordu. Annem gibi olmaktan korktuğum için evlenmek istemiyordum. Hayatıma Madame Terzi Artil ya da müdürüm Madame Bourdin gibi devam edebilirdim. İki gün sonra sesini tekrar duydum. ''Küçük hanım, matmazel.'' bir çift çocuk eldiveni alan genç bir kadına yardım ediyordum. Adamı selamlayıp eldiveni ambalajına işine devam ettim. Ama adam beklemedi. Acilen bir fular daha almam gerekiyor dedi. Kadın ayıpladığını belirten sözlerle eldivenleri benden aldı. Adam onu duyduysa da umursamamıştı. Kırmızı bir şey olsun, canlı, ateş gibi. Elinizde böyle bir şey var mı? Biraz kızmıştım. Madame Bourdain daima bu mağazanın cennetten bir parça izlenimi uyandırması gerektiğini vurgulardı. Müşteriler buradan ayrılırken sokağın kargacısından uzakta huzurlu bir yer bulduklarını hissetmeliydi. Tabii burası onları soyan bir cennetti. O an müşterilerimin şikayette bulunmasından korktum. Başı dik, alıngan bir ifadeyle gitmişti. Adam ona fularları gösterdiğimde "Hayır, hayır, hayır, o değil" dedi. "Şu." Pahalı olanların durduğu cam bölmeyi işaret etti. "İşte o." Fuları çıkardım. Taze kana benzeyen yakut kırmızısı fular beyaz tenli elimde yara gibi ışıldıyordu. Adam fuları görünce gülümsedi. "Boynunuza tutun matmazel, başınızı da hafifçe kaldırın." "Evet, aynen öyle." Bu kez fuları tuttuğumda utanmıştım. Müdürümün beni izlediğini biliyordum. Adam, "Teninizin rengi harika," diye mırıldandı. Ve para çıkarmak için elini cebine götürdüğünde ben de fuları hemen indirip ambalaj kağıdına sarmaya başladım. "Eminim karınız hediyelerinizi çok beğenecek," dedim. Bakışlarına maruz kalan tenim alev alev yanıyordu. Gözlerini kısarak bana baktığında göz çevresi kırıştı. "Böyle bir ten renginiz olduğuna göre aileniz kuzeyli olmalı. Lille'den mi yoksa Belçikalı mısınız?" Onu duymamış gibi yaptım. Müşterilerle, özellikle de erkek müşterilerle özel konular konuşamazdık. "En sevdiğim yemek nedir biliyor musunuz? Normandiya kremalı mule marine. Soğan ve biraz da pasti." "Hmm." Adam parmaklarını dudaklarına bastırdı ve onu uzattığım paketi aldı. "A bientôt matmazel, görüşmek üzere." Bu defa mağazadan çıkışını izlemeye cesaret edemedim ama ensemin ateş gibi yanmasından durup bana baktığını anlamıştım. Aslında biraz da kızmıştım. Semperon'da böyle bir davranış düşüncesizlik olarak nitelendirilirdi. Bazı zamanlar Paris'te beni rahatça süzen erkekleri gördükçe sokaklarda iç çamaşırıyla geziyormuşum gibi hissediyordum. Bastil gününden 2 hafta önce mağazada büyük bir heyecan vardı. Şarkıcı Mistengu giriş katına gelmişti. Yardımcılarıyla birlikte yürürken herkesten daha çok ışıldıyor, kafasında gül desenli şapkasıyla etrafına o büyüleyici tebessümünü saçıyordu. Ürünleri incelemeye gerek duymadan seçiyor, onları toplama işini asistanlarına bırakıyordu. O egzotik bir kuş, bizse yalnızca sıradan Parisli güvercinlermişiz gibi yan gözle onu süzüyorduk. Ona 2 fular sattım. Biri krem rengi ipek kumaştan, diğeri de maviye boyalı tüylerden yapılmış bir peluş fulardı. Fuların boynundaki duruşunu gördüğümde o ihtişamın bir parçasının bana bulaştığını hissettim. O güzelliği ve tarzı görmek benim bu özelliklerden yoksun olduğumu fark ettirmişçesine birkaç gün dengemi kaybetmiş gibi gezindim. Bu arada o adam 3 defa daha gelmişti. Her defasında bir fular almış, hepsinde de benim onunla ilgilenmemi sağlamıştı. "Parfüm bölümünde Paulette, bir hayranın var," dedi. "Çanta ve cüzdanlarla ilgilenen Lulu da Mosserifer mi? Dikkatli ol," dedi. "Gönderi bölümünden Marshall onu Pigel'de sokak kadınlarıyla konuşurken görmüş. Hah, tam da lafının üstüne geldi." "Matmazel?" İrkildim ve arkama baktım. "Affedersiniz." Tezgaha yaslandığında koca eli bütün camı kapladı. "Sizi korkutmak istememiştim." "Korkmadım Monsieur." Kahverengi gözleri içtenlikle bana bakıyordu. Sakınmamın mümkün olmadığı özel bir konuşma yapmak ister gibiydi. "Fularlara bakmak ister misiniz?" "Bugün değil. Ben size bir şey sormak istiyorum." Elimi istemsizce yakama götürdüm. "Resminizi yapmak istiyorum." "Ne?" "Adım Edouard Lefer, ressamım. Bana 1-2 saatinizi ayırırsanız resminizi yapmak istiyorum." Benimle dalga geçtiğini sandım. Bizi dinleyip dinlemediklerini anlamak için Lulu'yla Paulette'e doğru baktım. "Neden? Neden resmimi yapmak istiyorsunuz?" İlk kez telaşlı gibi bir hali vardı. "Gerçekten yanıt vermemi istiyor musunuz?" Bu soruyu kompliman bekliyormuşum gibi bir ifadeyle sorduğumu sonradan fark etmiştim. "Matmazel, sizden istediğim şeyin münasebetsiz bir yanı yok. İsterseniz bir arkadaşınızı da getirin. Ben yalnızca..." Yüzünüz beni büyüledi. Le Fermarche'den çıktıktan sonra uzun süre gözümün önünden silinmiyor. Bu sebeple yüzünüzü kağıda dökmek istiyorum. Yüzüme dokunmamak için kendimi zor tutuyordum. Yüzüm mü? Büyülenmek mi? Peki karınız da gelecek mi? Benim karım yok. Cebine uzanıp bir kağıt parçasına bir şeyler karaladı. Ama bir sürü fularım var. Kağıdı bana uzattı ve onu almadan önce suç işlemişim gibi önce iki yanıma baktım. Kimseye bir şey söylemedim. Zaten ne söyleyeceğimi bilmiyordum. En güzel kıyafetimi giyip tekrar çıkardım. Sonra iki defa daha giyinip soyundum. Saçımla her zamankinden uzun süre uğraştım. 20 dakika yatak odamın kapısının yanında durdum ve içimden gitmemem gerektiğine dair sebepleri sıraladım. Sonunda kapıdan çıktığımda ev sahibi bir kaşını kaldırarak beni incelemişti. Endişesini gidermek için güzel ayakkabılarımı bir kenara itip takunyalarımı giydim. Yürürken kendi kendimle tartışıyordum. Müdürün bir ressama modellik yaptığını duysa yaşadığın hayatta kuşku duymaya başlarlar. İşini kaybedersin. Ama resmini yapmak istiyor. Benim yani Saint Perron'dan gelen Sophie'nin, güzelliği Ellie'nin yanında sönük kalan Sophie'nin. Belki de görünüşümde onu reddedemeyeceğimden emin olmasını sağlayan basit bir şey vardır. Pigel'deki kızlarla konuşuyormuş zaten. İyi ama çalışmaktan ve uyumaktan başka ne yapıyorum ki şu dünyada? Böyle bir deneyim yaşamam çok mu kötü olur?